Ayrım 6.
Esrarengiz rehberimiz bizi kıvrılarak yükselen bir rampadan bir hava cebine götürdü. "Burası da finiş yeri," dedi. Her zamankinden daha çok gurur duyar hali vardı. "Sizin görmeyi beklediğiniz yer burası." Biz yaklaşırken kapılar iki yana kayarak açıldı. Biz geçince de arkamızdan kapandı. Gürültü sona ermişti. Burası kaderin ta kendisi kadar sessizdi. Bir o kadar da düzenli ve temizdi. Üzerleri fötr kaplı çalışma tezgahları bir yüksek duvardan diğerine kadar uzanmaktaydı. Her masada değişik biçimde cilalı bir kristal bloku duruyordu. Ağır sanayiden çok sessiz sanat. İnsanlar dikkatle çalışmaktaydılar kendi masalarında. Hiçbirinin ağzından tek kelime çıkmıyordu. Uzay gemisi montaj atölyesindeki temiz oda mıydı burası? Yavaşladık. Masalardan birinin yanında durduk. İri yarı genç bir adam döner koltuğuna oturmuş, ultramodern heykele benzer bir kristal blok üzerinde çalışmaktaydı. Blok benden iriydi. Kütlesi öyle saydamdı ki gözle ancak görülebiliyordu. Boşluk ilham eder hali vardı ama düz yüzeyleri ve açıları hayranlık uyandırıcı bir pırıltı yaymaktaydı. Kristalin içinde renkli ışıkların karmaşık bir yapısını görebiliyorduk. Mini lazerler. İncecik ışın elyaflarının dokusu. Adam bir makinenin düğmelerine basıyor, camın içinde sessiz değişiklikler oluyordu. Leslie'ye dokundum. Elimle bloğu gösterdim. Şaşkınlıkla başımı salladım. Hatırlayabilmek için kendimi zorladım. Nerede görmüştük bunları daha önce? Tüm bağlantıların tamam olup olmadığını kontrol ediyor dedi Tink. Sesi boğuk bir fısıltı gibi çıkmıştı. Bir tek kopuk lif olsa tüm ünite işe yaramaz olur. Bu sözler üzerine adam döndü. Bizim seyretmekte olduğumuzu gördü. Sesinde eski bir dost sıcaklığıyla merhaba dedi. Hoş geldiniz. Merhaba diyerek cevap verdik. Sizi tanıyor muyuz diye sordum. Gülümsedi. Onu bir anda sevdim. Tanımasına tanıyorsunuz ama hatırlamaktan söz ediyorsanız herhalde hayır. Adım Atkin. Bir zamanlar uçuş öğretmeninizdim. Sonra da zen eğitmeniniz. Yo, hatırladığınızı sanmıyorum. Omuzlarını kaldırdı. Hiç rahatsız olmuşa benzemiyordu. Kelime bulmaya çalışıyordum. Ne yapıyorsunuz burada? Bir göz atın. Bir dürbünün bakma merceğini işaret etti. Kristalin yakınına konmuştu. Leslie baktı. Ah tanrım dedi. Ne var? Bu can değil Richie. Fikirler, örümcek ağı gibi. Hepsi birbiriyle bağlantılı. Anlat bana. Kelimeler halinde değil, dedi Leslie. Kendin yapabildiğince kelimelere dökmek zorundasın sanırım. Sen ne kelime kullanırdın? Bana söyle de bir dene. Ah, dedi hayranlık dolu bir sesle. Şuna bak. Konuş dedim. Lütfen. Peki, denerim. Konusu... Doğru seçimi yapmanın ne kadar zor olduğu ve bildiğimiz en iyi şeyden ayrılmanın ne kadar önemli olduğu. Bir de iyisinin hangisi olduğunu aslında biliyor olmamız. Atkin'den özür diledi. Buradaki fikrin hakkını vermediğimin farkındayım. Şu gümüş kısmı bize okur musunuz lütfen? Atkin yine gülümsedi. Çok iyi başarıyorsunuz dedi. O da bir başka mercekten baktı. Diyor ki... Bugünkü ufacık bir değişiklik bizi çok farklı bir yarına götürür. Yüksek ve zor yolları seçenler için büyük ödüller vardır ama o ödüller yılların gerisinde saklıdır. Her seçim özensiz bir körlük içinde yapılır ve içinde bulunduğumuz dünya bize hiçbir garanti sunmaz. Onun hemen bitişindekini görüyor musunuz? Bütün ürkütücü seçimlerden kaçmanın tek yolu. Toplumdan kaçıp münzevi olmaktır ki bu da ürkütücü bir seçimdir. Ve ona bağlı bir başka fikir. Karakter denilen şey en yüce doğruluk duygumuzu izlemekten, ideallere de işleyip işleyemeyeceklerini bilmeksizin güvenmekten gelir. Dünyadaki serüvenimizin bir zor yanı ölü sistemlerin üzerine çıkabilmektir. Savaşların, dinlerin, ulusların, yıkımların, bütün bunların bir parçası olmayı reddetmek, onun yerine olabileceğimiz en yüce benliği ifade etmektir. Ah Richie, şunu dinle, dedi Leslie. Hala kristalin içine bakıyordu. Sorunu, sorunların çözülmesini istememek olan biri için hiç kimse sorunları çözemez. Bunu bildin mi? Diye sordu Atkin'e. Mükemmel, dedi adam. Leslie tekrar kristale baktı. Anlamaya başladığına sevindi. Ne kadar nitelikli ve hak eder olursak olalım, daha iyi bir hayata ancak bunu kendimiz için düşleyebildiğimiz ve kendimize ona sahip olma izni verdiğimiz zaman ulaşırız. Tanrı da biliyor ya, çok doğru bu. Gözlerinizi kapayıp düşündüğünüzde bir fikir nasıl görünürse tıpkı ona benziyor, dedi Atkin'e. Her şey burada. Bütün bağlantılar, her soruya her türden yanıtlar. Bağlantıları istediğiniz yönde izleyebilirsiniz. Çok harika. Teşekkür ederim, dedi Atkin. Ben rehberimize döndüm. Tink. Efendim? Fikirler dökümhaneden mi geliyor? Bir çelik tesisinden mi? Hava olacak değiller ya Richard, dedi dürüstlükle. Keten helvası da kullanamayız. İnsanoğlu inandığı şeye hayatını bağlıyor. Fikirlerinin onu desteklemesi gerek. Onun sorularının ağırlığını taşıyabilmeli. Ayrıca 100, 1000, 10.000 eleştirmenin, kuşkucunun, yıkıcının sorularının ağırlığını da taşıyabilmeli. Fikirleri doğurabilecekleri her sonucun baskısına dayanabilecek kadar güçlü olmak zorunda. Odanın büyüklüğü karşısında başımı iki yana salladım. 100'den fazla masa. En iyi fikirlerimizin bize hep komple ve tamamlanmış, finişi yapılmış durumda geldiği doğruydu. Ama ben hala bunların geldiği yerin, yani kaynağının bir... Tink, inandığımız şeyden vazgeçip de başarısızlığa uğramamız çok kötü tabii, dedi. Ama daha beteri, uğrunda yaşadığımız fikirlerin yanlış çıkması. Bana kaşlarını çattı. Berrak ve kararlı bir ifadeyle gözlerime baktı. Fikirler elbette bir dökümhaneden gelecekti. Hem çelik de olamazdı. Çelik olsa kıvrılır. Bu harika bir şey, dedi Leslie. Yine kristale kaptırmıştı kendini. Denizaltı komutanının periskopa baktığı gibi bakıyordu. Şunu dinleyin. Ticaret ifade bulmuş fikir ve seçimdir. Şu anda çevrenize bakın. Gördüğünüz ve dokunduğunuz her şey bir zamanlar görünmez bir fikirdi. Ta ki birisi onu varlığa kavuşturmayı seçinceye kadar. Ne yaman bir düşünce. Zamanın ve mekanın başka inançlarında yoksul yaşayan değişik benliklerimize para veremeyiz. Ama onlara fikirler verebiliriz. Onlar isterlerse bu fikirleri servete çevirirler. Vuki, gel de bak. Merciyi bana doğru çevirdi. Kendisi Atkin'e döndü. Şaşırdım kaldım, dedi. O kadar ince yapılmış ki, o kadar iyi düşünülmüş ki. Adam alçak gönüllülükle, elimizden geleni yapıyoruz, dedi. Şu elimdeki gerçekten zorlu iş. Çekirdek fikir bu. Adına seçimler deniyor. Eğer çekirdek fikirde kusurlar varsa, insan bir an hayatındaki her şeyi durdurup o düğümü açmak zorunda. Bizim işimiz sizleri durdurmamak, sürekli ilerlemenize yardımcı olmak. Gözümü merceğe dayadığım anda sesi sönüp yok oldu. Kristal dikkatimi o derece esir alıverdi. Her şey bir yandan acayip ve esrarengiz, bir yandan da tanıdıktı. Işın ve aydınlık düzlemlerinden oluşan matrislerin bir anda renk halinden çıkıp düşünce haline gelişleri esrarengizdi. Tanıdık olması bunları daha önce görmüş olduğumdan emin oluşumdandı. Gözlerimi yumup aynı manzarayı seyretmiştim. Meteor fikirler gelip çarpmıştı bana. Fikirlere nasıl da ağ atıyoruz diye düşündüm. Her dildeki fikirlere, Arapçadan Zulu diline, kaligrafiden Steno'ya, matematiğe, müziğe, resme, yontulan taşa kadar, birleşik alanlar teorisinden bir küfüre, ufacık bir çiviye, dönüp duran bir uyduya kadar, ifade edilen her şey bir fikrin üzerine atılmış, onu çevreleyen bir ağ. Gözüme mor bir ışık ilişti. Fikri elimden geldiğince kelimelere çevirdim. Kötü şeyler bize olabilecek en kötü şeyler değildir. Hiçbir şey bize olabilecek en kötü şey değildir. Atkin'e bakıp onay bekledim. Yaklaştın mı? Kelimesi kelimesine tamam. Kristalin içinde mor renk laciverte dönüştü. Kolay bir hayat hiçbir şey öğretmez. Sonunda önemli olan öğrenmedir. Neler öğrendiğiniz ve nasıl büyüdüğümüzdür. Doğru bildin, dedi Atkin. Yüzeylerin birinde zümrüt rengi bir çizgi vardı. Elmasın ortasından ok gibi geçiyordu. Ya özürler ediniriz ya da sağlık, aşk, uzun ömür, anlayış, serüven, para, mutluluk sahibi oluruz. Hayatımızı bizler seçimlerimizin gücüyle tasarımlarız. Yanlış seçimler yaptığımız zamanlar, hayatımızı kendi kendimize tasarımlamadığımız zamanlar, en mutsuz olduğumuz zamanlardır. Bu senin genç Leslie'ye söylediğin şey. Üçüncü bir düzey iki düzlemi birleştiriyor, tüm yapıyı güçlendiriyormuş gibi görünüyordu. Bir hayata başladığımızda her birimize bir blok mermer verilir. Onunla heykel yapacak aletler de verilir. Ona paralel uçan düşünce de şöyleydi. Onu ya el değmemiş durumda arkamızda sürükleriz, ya parçalar, çakıl gibi dökeriz ya da görkemli bir biçime sokarız. Üçüncü paralel düşünce de şuydu. başka hayatların hepsinden örnekler görelim diye oradadır. Kimi ömrün ürünü yarım bırakılmış, kimi bitirilmiş, kimi rehberlik eden, kimi uyaran şeylerdir. Sonuncudan birinciye doğru uzanıp hepsini kesen ışın da şöyleydi. Sonuna doğru heykelimiz hemen hemen bitmiştir. Yıllar önce başladığımız şeyi düzeltip cilalayabiliriz. En büyük ilerlememizi o zaman yapabiliriz. Ama bunu yapabilmek için yaşın eski görünümlerini görebilmemiz gerekir. Çiçekler arasına gömülmüş kuş gibi kendimden geçmiş seyrediyordum. Sessizleşmiştim. Kendi çevremizi kendimiz yaratırız. Ne hak ediyorsak tam ona ulaşırız. Kendimize yarattığımız hayattan nasıl yakınabiliriz? Bunun bizden başka suçlusu mimarı var mıdır? İstediğimizde onu bizden başka kim değiştirebilir? Merceği çevirdim. Her yeni açıdan baktığımızda kat kat tamamlayıcı düşünceler buldum. Her güçlü fikir kesinlikle hayranlık uyandırıcıdır ve biz onu kullanmaya karar verinceye kadar kesinlikle yararsızdır. Elbette diye düşündüm. Fikirlerin heyecan verici yanı onları uygulamaktır. Onları kendimize uyguladığımız, bulunduğumuz kıyıdan uzağa fırlattığımız zaman acaba olmaktan çıkar. Bembeyaz ırmakları atlamak kadar tehlikeli ve heyecanlı olurlar. Gözümü mercekten ayırdığım anda masanın üzerindeki kristal birdenbire sanatsal bir mucize oluverdi. Ilık potansiyelini hissediyordum ama onun anlamına kullanılmayı bekleyen güce ve heyecana ilişkin kavrayışımı kaybettim. Eğer bu zihnimdeki bir fikir olsa dünyada onu üzerimden atamazdım. Yıldızların, kuyruklu yıldızların ve gezegenlerin tozu yer çekimiyle çekmeleri gibi diyordu Atkin Leslie'ye. Yaptığı işe bu kadar hayranlık duyan biriyle konuşmak onu mutlu ediyordu. Biz de düşüncenin merkeziyiz. Her boy ve ağırlıkta fikirleri çekeriz. Bir anda parlayan sezgilerden ve ön sezilerden araştırması ömür boyu süren karmaşık düşünce sistemlerine kadar hepsini. Bana döndü. Tamam mı? Başımı evet der gibi salladım. O hiçbir şey söylemeden makinesindeki bir tuşa dokundu. Kristal görünmez oldu. Yüzümdeki ifadeyi okumuştu. Yok olmadı dedi. Değişik boyuta gitti. Tink, madem ki gelmişsiniz, kendinizin bir başka benliğine iletmek istediğiniz bir şey var mı? Diye sordu. Gözlerimi kırpıştırdım. Ne demek istiyorsun? Değişik bir kimliğinizin işine yarayacak ne öğrendiniz? Bir hayatı değiştirmek isteseniz, birine bir düşünceyi hediye ambalajında sunmak isteseniz ne olurdu o düşünce? Aklıma bir özdeyiş geldi. Mutluluk haline dönüşemeyecek felaket yoktur. Felaket haline dönüşemeyecek mutluluk yoktur. Tink, Atkin'e bakıp gururla gülümsedi. Ne güzel bir düşünce, dedi. Size iyi sonuç verdi mi? Verdi mi ha, dedim. Kullana kullana boyasını aşındırdık. İyiyi kötüyü artık eskiden olduğu kadar çabucak kararlaştırmıyor, ayırt edemiyoruz. Felaketlerimizin bazıları ömrümüzde başımıza gelmiş en iyi şeyler oldular. İyi olduğuna yemin edebileceğimiz bazı şeyler de yaşadığımız en kötü tecrübeler oldu. Atkin sohbet eder gibi bir sesle, "İyi nedir, kötü nedir?" diye sordu. İyi bizi uzun süre mutlu eder, kötü bizi uzun süre mutsuz eder. Uzun süre ne kadar oluyor? Yıllar, bir ömür. Başını salladı. Başka bir şey söylemedi. Tink, fikirleriniz nereden geliyor? Dedi. Bunu gülümseyerek sormuştu ama ben gerisinde çok önemli bulduğu bir sorunun yatmakta olduğunu sezdim. Gülmezsin değil mi? Komik değilse gülmem. Uyku perisinden dedim. Biz fikirlerimizi derin uyku halindeyken ya da tam uyanırken alırız ve o anda gözümüz onu bir kenara yazacak kadar net göremez. Leslie, bir de duş perisi var diye ekledi. Yürüyüş perisi var, uzun yolculuk perisi var, yüzme perisi, bahçıvanlık perisi var. En iyi fikirler en olmadık zamanlarda gelir. Ya sırılsıklam ıslığızdır, ya her yanımız çamurla kaplıdır, ya da yanımızda bloknot yoktur. Yani yazması en zor olan zamanlarda gelir. Ama bunlar bizim için öylesine önemlidir ki hemen hemen hiçbirini unutmamayı başarırız. Fikir perisiyle bir karşılaşsak o minik şeker şeyi hemen kucaklayıp bağrımıza basacağız. O kadar çok seviyoruz onu. Bu sözler üzerine Tink iki elini yüzüne kapadı. Gözyaşlarına gömüldü. Ah teşekkür ederim, teşekkür ederim diye hıçkırdı. Yardımcı olabilmek için öyle çok çalışıyorum ki. Ben de sizi çok seviyorum. Şaşırıp kalmıştım. Sen misin fikir perisi? Başını evet diye salladı. Yüzünü hala saklıyordu. Atkin alçak sesle, Bu yeri Tink yönetir, dedi. Bir yandan makinesinin parametrelerini yeni baştan sıfıra ayarladı. İşini çok ciddiye alır. Genç kadın gözündeki yaşları parmak uçlarıyla sildi. Bana o saçma isimleri taktığınızı biliyorum, dedi. Ama yine de dinliyorsunuz. Ne kadar çok fikir kullanırsanız o kadar bol yeni fikir gelmesinin nedenini merak ediyorsunuz, değil mi? Çünkü fikir perisi kendisinin sizin gözünüzde önemli olduğunu biliyor. O sizin için önemli olunca da siz onun için önemli oluyorsunuz. Herkese söylüyorum. Burada elimizden gelenin en iyisini vermemiz gerek. Çünkü bu fikirler sıfır noktasının çevresinde başıboş dolaşmıyor, diyorum. Ulaşıyor bu fikirler. Mendiline uzandı. Ağladığım için özür dilerim. Bana ne oldu anlayamadım. Atkin, bu olayı unutmanı istiyorum. Atkin ona hiç gülümsemeden baktı. Neyi unutmamı Tink? Tink bu sefer Leslie'ye döndü. Aceleyle açıklamaya çalıştı. Bilmeniz gereken bir şey var. Bu kattaki insanlar arasında benden 1000 kere daha erdemli olmayanı yoktur. Atkin, aradığımız kelime cazibe, dedi. Hepimiz öğretmenlik yaptık, bu işi seviyoruz. Ara sıra da hiç fena yapmadığımız zamanlar oluyor. Ama hiçbirimizin cazibesi Tink'le boy ölçüşemez. Cazibe olmadı mı, evrenin en iyi fikri bile öleceğim gibidir. Kimse ona elini süremez. Ama örneğin uyku perisinden size bir fikir gelir, öyle çekicidir ki karşı koyamazsınız. Fikir hemen hayata geçer, dünyaları değiştirir. Bu insanların ikisi de bizi görebiliyor diye düşündüm. Demek ki bunlar bizim değişik kimliklerimiz olmalı. Desende farklı yolları seçmiş benliklerimiz olmalı. Ama buna inanmak yine de zordu. Fikir perisi biz miydik? Kendimizin çeşitli düzeyleri ömürlerini bilgiyi kristal gibi berraklaştırmakla mı geçiriyor? Bizim o fikirleri dünyaya ileteceğimizi mi umuyorlardı? O sırada yan tarafta çoban köpeğinden iri olmayan bir makine uğuldadı. Düzgün lastik iplikler üzerinde ilerledi. Kollarında boş bir blok tutuyordu. Ağırlığının altında iplikler gıcırdamaktaydı. Kristali dikkatle Atkin'in masasına koydu, bıraktı. Sonra iki bip sesi çıkardı. Yavaşça, gerileyip orta yola çıktı. Geldiği yere doğru uzaklaştı. Bütün fikirler, dedim. Buluşlar, yanıtlar, hepsi buradan mı? Tink, hepsi değil, dedi. Deneyimlerinizden derlediğiniz yanıtlar buradan değil. Yalnızca sizi şaşırtan tek tek fikirler. Günlük yaşamın sizi hipnotize etmediği zamanlarda tosladıklarınız. Bizim tek yaptığımız sonsuz olanakları elekten geçirip sizin seveceklerinizi bulmak. Hikaye fikirleri de mi? Diye sordum. Kitap fikirleri de mi? Jonathan Segal buradan mı geldi? O Marty hikayesi senin için mükemmeldi, diye kaşlarını çattı. Ama yeni başlayan bir yazardın ve dinlemiyordun. Tink, dinliyordum. Gözlerinden ateşler saçtı. Dinliyordum deme bana. Yazmak istiyordun ama fazla garip bir şey söylemediğin sürece yazmak istiyordun. Senin dikkatini çekebilmek için çıldırdım burada. Çıldırdın mı? Onu yapabilmek için pisişik bir tecrübe geçirmem gerekti, dedi küçük kız. Hırsını boşaltıyordu. Böyle şeyler yapmaktan da hiç hoşlanmam. Ama kitabın adını sana yüksek sesle haykırmasaydım, hikayeyi senin gözlerinin önünden film gibi geçirmeseydim, zavallı Jonathan'ın işi bitikti. Bağırmadın. Sana ulaşmak için çektiklerimden sonra bağırmışım gibi geldi bana. Demek duyduğum ses Tink'in sesiydi. Onca zaman önceki o karanlık gecede bağıran bir ses değildi. Tersine, olabildiğince sakindi. Jonathan Livingston Segal. Bu adı duyup da söyleyeni görememek beni neredeyse korkudan öldürecekti. Bana inandığın için teşekkür ederim, dedim. Bir şey değil, dedi. Barışmış gibiydi. Başını kaldırıp yüzüme ciddi bakışlarla baktı. Fikirler senin her yanında uçuşuyor ama çoğu zaman görmüyorsun. İlham aradığın zaman aslında istediğin şey fikirler. Sana yol gösterilmesi için dua ettiğin zaman yol gösteren fikirlerdir. Ama dikkat etmen gerek. Fikirleri uygulamak da sana kalmış. Evet Tink, dedim. Jonathan benden alacağın son pisişik kitap fikriydi. Umarım farkındasın. Artık havai fişeğe ihtiyacımız yok, dedim ona. Biz sana güveniyoruz. Tink'in yüzünde aydınlık bir gülümseme belirdi. Atkin güldü. Tekrar çalışma masasına döndü. Selam ikinize, dedi. Bir dahaki sefere kadar. Leslie, bir daha görecek miyiz sizi, diye sorarken bir yandan zihninden levyeye doğru uzanıyordu. Fikir dökümhanesinin müdiresi gözünün ucuna parmağıyla dokundu. Elbette. Bu arada yolladığımız her fikrin notlarını kaydedeceğim. Unutmayın, fazla hızlı uyanmak yok. Sık sık da duş yapın. Yürüyüşe çıkın, yüzün. El sallayıp veda ettik. O da eridi. Biz o tanıdık kaosa yuvarlandık. Bir an sonra tabii kendimizi bir kere daha deniz kuşunda bulduk. Sulardan yukarı doğru yükseliyorduk. Leslie'nin eli levyedeydi. Bu garip serüvene başladığımızdan beri ilk defa olarak uzaklaşırken içimizde hüzün yerine sevinç vardı. "Pay, ne güzel!" dedi Leslie. "Teşekkürler. Gitmeden önce sizi mutlu edebildiğime sevindim." "Gidiyor musun?" diye sordum. Birden telaşa kapılmıştım. "Bir süre için," dedi. "Bulmak istediğiniz benliklerinizi nasıl bulacağınızı, bir şey öğreneceğiniz yerleri nasıl arayacağınızı biliyorsunuz. Leslie gitme zamanı geldiğinde ne yapılacağını da biliyor. Sen de bileceksin Richard. İç sezgilerine güvenmeyi öğrendiğin zaman rehbere pek ihtiyacınız yok." Uçuş eğitmenlerinin öğrencilere solo uçuştan önce gülümsediği gibi gülümsedi. "Olanaklar sınırsız. Sizin için en önemli olan şeylerin sizi çekmesine izin verin. Birlikte araştırın. Yine görüşeceğiz." Bir gülümseme, bir mavi lazer parlaması. Pay yok oldu. 9. Leslie aşağıdaki desene bakarak, "O olmayınca pek dostça gözükmüyor değil mi?" dedi. "Daha karanlık geliyor mu sana?" Evet, daha karanlık geliyordu. Pırıl pırıl bir deniz olan şey şimdi altımızda itici bir görünüme bürünmüştü. Yumuşak pasteller ve gümüş altın pırıltılar koyu kırmızı ve bordo olmuştu. Yollar ise kömür rengindeydi. Yerimde tedirgin kıpırdandım. Keşke o gitmeden birkaç soru daha sorabilseydik. Leslie, "Bu işi kendi kendimize yapabileceğimizden nasıl bu kadar emin olabiliyor?" diye sordu. "O bizim ilerlemiş halimizse biliyor olmalı," dedim. "Bari rastgele bir yer seçelim. Ne olacak bakalım. Ne dersin?" Başını evet anlamında salladı. "Ben Pay'ın dediğini yapmak istiyorum. Önemli bir şey seçelim. En önemli olanı anlayalım." Gözlerini kapadı. Konsantre olmaya çalıştı. Birkaç dakika sonra gözlerini açtı. "Hiçbir şey olmuyor. Hiçbir şey beni çekmiyor. Garip değil mi? Dur, kontrolü ben alayım da sen dene." Bir anda kendimi gepgergin ve kasılmış hissettim. Korku değil bu diye düşündüm. Önlem, 20. yüzyıl insanının basit gerilimi. Derin bir soluk aldım, gözlerimi kapadım. Bir an kendimi serbest bıraktım. Apansız hemen aşağıya inme ihtiyacı hissettim. "Dur dur, hemen aşağı." Kaba, çok açılı bir çadırın birkaç metre dışında ay ışığı altında durduk. Çadırın tepesi deriden dikilmiş parçalardan birleştirilmişti. Duvarları kalın, toprak rengi bir kumaştandı. Ama nöbetçilerin, meşalelerin ışığında kızıl kızıl parlıyordu. Çevremizdeki çölde kumlara kurulmuş 100 kadar çadırın pırıltıları gözükmekte, kaba sarhoş çığlıkları duyulmakta, nal sesleri çevreyi sarsmaktaydı. Çadırın kapısında iki nöbetçi duruyordu. Üstleri başları bu kadar lime lime olmasa senturyon sanacaktık onları. Yara içinde bitkin kısa boylu adamlardı. Üstlerine uymayan tunç zırhlar, miğferler giymiş, ayaklarına demirli deri çizmeler geçirmiş, soğuktan korunmaya çalışmışlardı. Kısa kılıçları, bellerinde hançerleri vardı. Ateş ve karanlık, ürperdim. Ne biçim bir belaya sokmuştum başımızı? Nöbetçilere bakarken başımı Leslie'ye çevirdim. Onun elini tuttum. Adamlar bizi görmediler. Ama görseler ne parça sayılırdı Leslie? "Burada ne işimiz olduğu konusunda bir fikrin var mı?" diye fısıldadım. "Hayır tatlım," diye fısıldadı. "Sen yaptın bu inişi." Yakınımızda bir kavga patladı. Adamlar homurdanıyor, birbiriyle kapışıyordu. Kimse bizi fark etmedi. "Herhalde görmemiz gereken kişi çadırın içindedir," dedim. Leslie çadıra rahatsız bir bakışla baktı. "O da değişik bir sensen, kaygılanacak bir şey yok demektir değil mi? Belki bu seferkiyle karşılaşmak zorunda değiliz. Belki bir hata oldu, gidelim buradan." "Richie, belki önemli olan budur. En önemli olan, buraya gelişimizin bir nedeni olmalı. Öğreneceğimiz bir şey olmalı. Ne olduğunu merak etmiyor musun?" "Hayır," dedim. 100 metrelik ağ örmüş bir örümcekle yüz yüze gelmeye ne kadar hevesliysem, çadırın içindekini görmeye de ancak o kadar hevesliydim. "Bu konuda kötü duygular var içimde." Bir an kararsızlık geçirdi. Çevresine tedirgin bakışlarla bakındı. "Haklısın. Kısaca bir göz atalım ve dönelim. Bilmek istiyorum. Kim?" Daha ben onu durduramadan çadırın duvarından içeriye geçti. Bir saniye sonra çığlık attığını duydum. Onu izlemek üzere hızla atıldım. Hayvan gibi bir yaratığın onun boynuna uzandığını gördüm. Elinde bir bıçak parıldıyordu. "Hayır!"